Hanımlar beyler selam. Şimdi bugün programın dışındaki bir bölüm çekiyoruz. Bölüm kaydediyorum ben şu anda. Aynı zamanda haberlere de bakıyor olacağım. Çünkü bugün şu anda daha doğrusu en başından başlayayım ben. Bugün gece 2'de bir Cumhurbaşkanı kararnamesiyle İstanbul Sözleşmesi feshedildi. Yani feshedildi diye demek olmaz. Yanlış olur. Yani fes imzalamaktan geri çekildi. Fes yani. Fes de sayılabilir, evet. Kemal Gözler bunun hakkında çok güzel bir yazı yazdı. Ona makale yazdı. Onu okuyacağım sizlere. Onu çünkü anayasa hukukunun birincil ismidir Sayın Kemal Gözler. Yani bilmeyenler için tanıtayım. Kendisi anayasa hukukçusudur. Yani en büyük hukukçulardan birisidir. Onun yazısını da okuyacağım sizlere. Bugün İstanbul Sözleşmesi gece 2'de iptal edildi. Yani feshedildi. Peki bu neden gece 2'de yapıldı? Kemal Gözler buna da daha önceki makalelerinde dikkat çekmişti. Artık cumartesi bir gece yarısı yayınlanan yayınlanan kararnamelere alışmamız gerekiyor. Çünkü artık yine bir cumartesi sabahı ve yine güne resmi gazetede yayımlanmış önemli bir kararı tartışmakla başlıyoruz diye başlıyor yazısına. Artık bir cumartesi klasiği haline geldi. Yani her cumartesi gününde böyle mutlaka önemli bir haber yayınlanıyor yani. Her neyse, bugün İstanbul Sözleşmesi feshedildi. Cumhurbaşkanı kararnamesi ile. Aynı zamanda da Naci Ağbal görevinden alınıyor. Bunların hepsi bir gece yarısında oluyor. Gece 2'de oluyor. Yani Cumhurbaşkanı çişe kalkmış, affedersiniz. Tabii yüce Cumhurbaşkanımızın çişi mübarek sayılabilir. Çişe kalkmış Efendimiz. Sonra da demiş ki ya bu İstanbul Sözleşmesi bize dert oluyor demiş. Kaldıralım demiş. Bir gece yarısı padişah fermanıyla kaldırdı. Öyle böyle demedi. Yani biz bugüne kadar kaldıramayacağını sanıyorduk. Kaldıramayacağını defalarca söylüyorduk. Yani gücü yetmez diyorduk. Ama gücü yetti. Ben tabii sabah 9'da uyandım. Şöyle bir keyifle uyanırım sandım ben. Ama hiç de öyle keyif duymadım ya ben. Hiçbir şekilde keyif duymadım. Bakın hatta yani sabah sabah direkt duyar duymaz 9'da duydum. 9'dan böyle bir ayrıntılarını öğreneyim dedim. Ondan sonra 9.30'da başladım yazmaya. Arkadaşlarıma yazdım, tweet attım. Yani kanuna aykırı bir karar verdi bu adamlar ya. Kararnamenin gücü kanunu kaldırmaya yetmiyor. Anayasaya aykırı bir hareket yani bu. Kemal Gözler'in yazısını okuyacağım. Orada da anlayacaksınız, orada da göreceksiniz zaten. Bu kanunu kararname ile kaldıramazsın. Meclisin yeni kanun yapması gerekir. Ama buna kimin umurunda ki bu zaten? Çünkü adamlar hukuk. Şu anda Tayyip Erdoğan hukuk. Anayasanın ve kanunların üzerinde bir makam varsa o da Tayyip Erdoğan'dır. Bakın Cumhurbaşkanı makamı falan değil. Tayyip Erdoğan makamıdır. Çünkü adamın keyfiyiz. Adamın kafası esiyor, kafası atıyor. Hop. Gidiyor bir sözleşmeyi feshediyor. Pardon, bir su içeceğim. Yani gerçekten ondan sonra da Naci Ağbal görevinden alınıyor. Peki neden Naci Ağbal görevinden alınıyor? Faiz artırımı yaptı diye. Neden? Çünkü Tayyip Erdoğan bugüne kadar hep faiz düşmanıydı, o yüzden. Kendisinden farklı düşünen birisi olduğu anda ertesi gün yok oluyor. Yani bu zamana kadar AK Parti'nin içinde de İstanbul Sözleşmesi'nin yararlı olduğunu düşünenler varsa da artık yoklar. Çünkü dışarı yani basına çıkıp deseler aslında İstanbul Sözleşmesi yara falan derse hop ertesi gün yok oluyor herif. Böyle bir anda yok yok oluyor yani. Şu anda da işte Kadıköy'de kadınlar eylem yapıyorlardı. O yüzden ben bunları Twitter'a açtım bir yanıma. Sputnik paylaşmış haberi. İşte kadınla polis arasındaki bir kavgayı paylaşmış. Ne demiş? AK Partili Turan Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesini değerlendirdi. O sözleşme veya benzer sözleşmeler meclisten geçerken içinde fesih maddesi de vardır ve fesih maddesinde bu sözleşmeyi yürürlüğe koyacak olan Cumhurbaşkanıdır der. Kemal Gözler öyle demiyor. Yani şimdi Bülent, Sayın Turan, siz mi daha büyük hukukçusunuz yoksa Kemal Gözler mi? Londra'da da protesto var ama nedenini bilmiyorum. Bakayım hemen. Avrupa'da Almanya, İngiltere, İsveç ve Finlandiya'da koronavirüs kısıtlamalarına karşı protestolar düzenleniyor. Binlerce kişinin bir araya geldiği gösterilere zaman zaman polis müdahale ediyor. Adamlar yani koronavirüs kısıtlamalarına karşı çıkıyorlar. Öyle söyleyeyim. Çarşı içine kadınlar yürüyorlar. Polis şu anda müdahale etmedi. Umarım da etmez. Güzelce eylemlerini yaptıktan sonra da dağılırlar. Umarım herhangi bir tutuklama yapılmaz. Yani biz bu ülke için hukuk okuyalım diye böyle canımızı dişimize takıp çalışıyoruz. Ama ülkenin haline bakın yani. İstanbul Sözleşmesi feshediliyor. İstanbul Sözleşmesi ilk yürürlüğe girdiğinde 2011'de Tayyip Erdoğan bir tweet atmıştı. Demişti ki artık Türkiye'de de kadına şiddet insan hakları ihlali sayılıyor. Sayılacak demişti. Bugün madem öyle bu kanun bu yani bu sözleşme yürürlükten kaldırıldıysa, bu sözleşme feshedildiyse, o zaman kadına şiddet insan hakları ihlali değil midir? Siz bunu mu söylemeye çalışıyorsunuz yani? Bunlara rağmen böyle susanlar var ya bazen. Hiçbir şeyi gözlerine ta hiçbir şeyi kafalarına takmadan susuyorlar. Net olarak susuyorlar. Bunlara çok kızıyorum yani bak. Bugün sabah arkadaşlarımı ikna etmek için yazdığım yazıyı, ufak bir yazıyı okuyacağım şimdi sizlere. Kendim yazdım. Eğer bir ülkede bir insanın keyfine göre gece yarısı kanun tek sözle değiştiriliyor ve gerekli tepki kadınlar tarafından bile gösterilmiyorsa o ülkede en olmaz dediğimiz şeyler bile olur. Yarın hilafet getirilebilir, yarın laiklik kaldırılabilir. Bugün bir kararname ile kanun hükmündeki bir sözleşmeyi kaldıran zihniyet yarın bir gün Türkiye Cumhuriyeti pardon Türk Ceza Kanunu'nu da kaldırabilir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın bir maddesini de değiştirebilir. Bunların hepsini yapabilir tek bir kararname ile. Tek bir kararname ile medeni kanunu feshedebilir. Tek bir kararname ile. Bugün bunu yapan zihniyet yarın onu da yapabilir. Ha, buna rağmen bazı insanlar hala da öğrencilerin, gençlerin, siyasetin, politikanın içine girmesinler diyorlar. Ama gençleri politikadan uzak tutmak akıl kârı iş değil. 2 sene sonra siyaset konuşma denilen çocuklar seçmen olacaklar. Şu anda ülkede olan bitenden haberleri olsun ve gerekli tepkiyi göstersinler ki gelecekte sıkıntı çekmeyelim. Benim de bu podcastleri yapmaktaki tek amacım bu zaten. Yoksa ben manyak mıyım sabahtan akşama kadar bir mikrofonun başına oturayım ve tutuklanmak korkusu ile burada 2 saat konuşayım, hükümeti eleştireyim. Ben manyak mıyım böyle bir şey yapayım? Benim tek isteğim şu. Siz nelerin içinde olduğunuzu bulun. Pardon, bilin. Siz nelerle çekiştiğinizi, nelerle savaştığınızı bilin. Benim istediğim şey bu. Bu gece seansında 2 saat konuştum. 2 saat. O 2 saatin tek bir amacı vardı. Tek bir amaçla çekildi, kaydedildi o 2 saatlik podcast. Siz olan bitenden haberdar olun ve yarın bir gün doğru karar verin. Doğru karar verin. Ben sadece sizin doğru karar vermenizi sağlıyorum. Ben sadece doğru bildiğimi yapmaya çalışıyorum. Ben demokrasinin sonuna kadar kullanmaya çalışıyorum. Çünkü bu demokrasi dünyanın en narin çiçeğidir. Mehmet Ali Birant öyle diyor. Demokrasi dünyanın en narin çiçeğidir. Onu yaşatan hoşgörüdür, uzlaşıdır, diyalogtur. Hoşgörü olmazsa, uzlaşı olmazsa ve en önemlisi diyalog olmazsa demokrasi diye bir şey ortadan kalkar. Bugün biz oturacağız, birbirimizle diyalog kuracağız ki yarın bir gün bu demokrasinin ne kadar kıymetli bir şey olduğunu zor yoldan öğrenmeyelim. Bugün demokrasinin kıymetli bir şey olduğunu biz bilelim ve harekete geçelim. Bakın, susmak hiçbir şeyi çözmez. Tamam, susmak kolay bir yoldur. Sizi sıkıntıya sokmaz. Ama gelecekte yaşanacak olan kötülüklerden de sizi sorumlu kılar. Siz bugün yaşananlara ses çıkartmayıp ulan konuşacağız da bir şeye mi yarayacak sanki deyip susarsanız yarın bir gün çekilen halkın çektiği sıkıntılardan siz de sorumlu olursunuz. Çünkü zamanında siz bu insanlara karşı çıkmadınız. Karşı çıktığınızı public bir alanda, yani topluma açık, kamuya açık bir alanda belirtmediniz. Siz bunların hiçbirini yapmadınız. Siz sadece oturdunuz, sustunuz. Hiçbir şekilde insanların fikirleriyle tartışmadınız. Hiçbir şekilde insanları ikna etmeye çalışmadınız. Siz sadece oturdunuz, sustunuz. Dün sustunuz, bugün de susuyorsunuz ve gelecekte de ve daima da susacaksınız. Çünkü susmak en basit şey ve sizin sanki vicdanınız rahatmış gibi hissettiriyor. Ama bugün istibdada baskıya karşı durmazsanız, baskıya karşı ses çıkartmazsanız vicdanınız hiçbir zaman rahat olmayacak. Bunu çok açıkça söyleyeyim. Ben bugün görevimi yaptığımı hissediyorum. Çünkü bu İstanbul Sözleşmesi kadınların hakkını koruyan en büyük şeydir. Biz zaten İstanbul Sözleşmesi iptal edilmesin diye protesto yapmadık. Biz İstanbul Sözleşmesi uygulansın diye protesto yaptık. Çünkü İstanbul Sözleşmesi var, yani hani derler ya, varlığı da bir, yokluğu da bir. İşte İstanbul Sözleşmesi bizim için öyle bir şeydi. Varlığı da yok gibiydi, yokluğu da hiçbir sıkıntı, yokluğuyla da varlığı arasında hiçbir fark yoktu. İstanbul Sözleşmesi zaten bugüne kadar hiçbir zaman uygulanmadı. Yani uygulandığı zamanlar olduysa bile son 3 yıldır asla uygulanmıyordu. 6284 sayılı kanunda keza öyle. Sinirlerim bozuldu bugün. Sabah 9'da kalktım. Karnımda bir reflü başladı. Karın ağrısı başladı ufaktan. Baş ağrısı tabii ki var. Ufak stres, sıkıntım, işte misafirler falan filan derken insanlarla uğraşmak kafamı dağıttıysa da sonrasında tekrardan kendi böyle aklımı yakın hissettiğim insanların bile susup kaldığını ve o kadar lafa rağmen kulaklarını tıkadıklarını gördüm. Ve bu beni derinden sarstı gerçekten. Derinden sarstı. Ama ona rağmen gerçekten sesini çıkartıp duran insanlarla yan yana durmak, böyle baskıya ses çıkartanlarla, işte kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet diye bağıranlarla aynı safta durmak çok iyi hissettirdi. Gerçekten çok iyi hissettirdi. Ben bugüne kadar hep doğru bildiğimi yapmaya çalıştım ve öyle de yapmaya çalışacağım. Daha okuma aşamasındayım. Daha herhangi bir yere ayak basmadım. Herhangi bir gerçekten ayaklarımın üstünde duramadım daha. Çünkü ne bir işim var ne de bir şeyim var. Ben sadece burada okuduklarını ve anladıklarını sizlere anlatan ve sizleri bilgilendirmeye çalışan, aptal olmayın diyen bir insanım sadece. Hükümet bir operasyon yapıyor ve bu operasyon İntikam operasyonu gibi. Çünkü dün akşam, bakın, sadece 72 saatte neler oldu? Ben sadece 72 saatte, pardon, niye 72 saatte? 48 saatte olanlarla alakalı 2 saatlik program kaydettim. 72 saatlik alanda neler olduğunu şöyle bir özetleyeyim isterseniz. Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Sözleşmesi'ni feshetti. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alındı. Gezi Parkı İBB'nin yönetiminden alınıp bir vakfa devredildi. Vakfın adı önemli değil. Hepsi tek yere bağlı zaten. İşte ondan sonra Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü. HDP'ye kapatma davası açıldı. Yani bu gündemler öyle sıradan gündemler değil. Bu gündemler gerçekten bir şeylerin böyle sıkıntılı gittiğini gösteren gündemler. bir şeyler dönüyor. Bir operasyon yapıyor şu anda hükümet bize. Türkiye Cumhuriyeti'nin aydınlık gençlerine. Peki bizim aydınlık gençlerimiz neler yapıyorlar? Benim gibi insanlar. Övünmek gibi olmasın. Bugün birazcık kendimi öveceğim. Ama yani ses çıkartmayanlar bir tarafta, ses çıkartanlar bir tarafta. Ben ses çıkartanlar tarafında olduğum için ve maalesef ki azınlıkta olduğum için kendimi övme ihtiyacı duyuyorum. Hatta umarım nispet yapıyormuş gibi olurum. Umarım özenirsiniz benim bu halime. Umarım bu şekilde çıkıp övünmeme özenirsiniz ve siz de yarın bir gün aynı şeyi yaparsınız. Siz de yarın bir gün Gezi gibi bir direniş olduğunda siz de aynı şekilde o insanlarla, o gençlerle aynı safa katılıp bir tane ağaç için değil, özgürlüğünüz için mücadele edersiniz. Susup evde oturmak çok kolay. Susup evde oturmak çok kolay ama harekete geçmek en güzel şey. Baskıya, istibdada karşı inatla karşı çıkmalıyız ve karşı çıkacağız da zaten. İnatla karşı çıkacağız. Bugün kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet diyenlerindir hürriyet zaten. Ve bunun hepsini birlikte yapmak zorundayız. Çünkü ne derler? Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Şimdi biraz da bilgi verelim, yorum kısmını bırakalım. Kemal Gözler'in çok sevgili hocamız, anayasa hukukçusu Kemal Gözler'in Cumhurbaşkanı'nın uluslararası sözleşmeleri feshetme yetkisi var mı yazısını okuyacağım sizlere. Yine bir cumartesi sabahı ve yine güne resmi gazetede yayımlanmış önemli bir kararı tartışmakla başlıyoruz. Yine bir cumartesi sabahı klasiği yaşıyoruz. Bu gece çıkan resmi gazetede 30 küsür önemli cumhurbaşkanı kararının yanında bir de çok önemli bir cumhurbaşkanı kararı yayınlandı. Kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin yani İstanbul Sözleşmesi'nin bilinen adıyla İstanbul Sözleşmesi'nin Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesi hakkında 3718 sayılı Cumhurbaşkanı kararı. Bakın kanunun yani kararı bakın sözleşmenin adına bakın lütfen. Kanun diye isim geliyor farkındayım ama sözleşmesi sözleşme. Sözleşmenin adına bakın. Kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadele ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi. Ya sen onlarca önemli ülkenin devlet başkanlarını İstanbul'a getir ve sözleşmenin adını da İstanbul Sözleşmesi koy. Buna öncülük sen et. Bakın aynı kişi İstanbul Sözleşmesi'ni getiren de Tayyip Erdoğan. Sen bunların hepsini yap. Ondan sonra bir gece ansızın da İstanbul Sözleşmesi'ni feshet. Her neyse. Sayın Kemal Gözler işte kararın tam metnini vermiş, sonra da devam etmiş. Cumhurbaşkanı yukarıda verilen kararla kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin yani kamuoyunda bilinen adıyla İstanbul Sözleşmesi'nin Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesine karar vermiştir. Hemen belirteyim ki burada fesih kelimesi teknik olarak doğru bir kelime değildir. Çünkü söz konusu sözleşme haliyle çok taraflıdır ve dolayısıyla varlığını sürdürmektedir. Cumhurbaşkanının yaptığı şeyin adı fesih değil, çekilmedir. Aynı hata sözleşmenin kendi metninde de vardır. Uluslararası sözleşmenin kendisi çekilmeye izin vermiş ise bu sözleşmeden taraflar çekilebilir. Söz konusu İstanbul Sözleşmesi'nin kendisi de 80. maddesinde taraf devletlere bu sözleşmeden çekilme izni vermiştir. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesinde uluslararası hukuka uygunluk bakımından bir problem yoktur. Ancak söz konusu çekilme kararının uluslararası hukuka uygun olması haliyle kararın iç hukukumuza uygun olduğu anlamına gelmez. İşte bu makalede Türkiye Cumhuriyeti'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine dair 19 Mart 2021 tarih ve 3718 sayılı Cumhurbaşkanı kararının hukuka uygun olup olmadığı sorunu tartışılacaktır. Söz konusu çekilme kararının kendi metninde bu kararın 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 3. maddesi gereğince alındığı belirtilmiştir. Anılan Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 3. maddesinin ilgili hükmü şöyledir. Madde 3. Milletler arası antlaşmaların hükümlerinin uygulanmasını durdurma ve bunları sona erdirme Cumhurbaşkanı kararı ile olur. Burada sormamız gereken birinci soru şudur. 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 3. maddesindeki bu hüküm anayasamıza uygun mudur? Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin çıkarılma ve hukuka uygunluk şartları anayasamızın 104. maddesinin 17. fıkrasında şu şekilde düzenlenmiştir. Cumhurbaşkanı yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir. Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleriyle dördüncü bölümde yer alan siyasi haklar ve ödevler Cumhurbaşkanlığı kararnamesi de düzenlenemez. Anayasadan münhasıran kanuna düzenlenmesi öngörülen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. Kanunda açıkça düzenlenen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kanunlarda farklı hükümler bulunması halinde kanun hükümleri uygulanır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin aynı konuda kanun çıkarması durumunda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümsüz hale gelir. Uzun bir fıkra, evet. Bu fıkrayı burada ayrıntılarıyla inceleyecek değilim. Bu fıkra Kemal Gözler'in Türk Anayasa Hukuku isimli kitabında 53 sayfa boyunca incelenmiştir. Arzu edenler bu kitaba bakabilirler. Ben burada, diyor Kemal Gözler, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin yukarıdaki fıkranın öngördüğü sadece birinci şarta uygun olup olmadığını inceleyeceğim. Yukarıdaki fıkradan da görüleceği gibi anayasamızın 104. maddesinin 17. fıkrasının daha ilk cümlesinde açıkça Cumhurbaşkanı yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir denmektedir. Dolayısıyla Cumhurbaşkanının Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilmesinin ilk şartı çıkarılacak kararnamenin yürütme yetkisine ilişkin bir konuda olmasıdır. O halde mesele şundan ibarettir. Uluslararası antlaşmaların onaylanması konusu, yürütme yetkisine ilişkin bir konu ise 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi bu ilk şart bakımından anayasamıza uygun, yürütme yetkisine ilişkin bir konu değil ise söz konusu kararname bu ilk şart bakımından anayasamıza aykırıdır. Peki, uluslararası antlaşmaların onaylanması konusu yürütme yetkisine ilişkin bir konu mudur? Bu sorunun tartışmasız basit bir cevabı vardır. Hayır, yürütme yetkisine ilişkin bir konu değildir. Çünkü anayasamızın kurduğu sistemde pek çok ülkede de olduğu gibi uluslararası antlaşmaları onaylama yetkisi yürütme organı ile yasama organı arasında paylaştırılmıştır. Anayasamızın 104. maddesinin 11. fıkrası uluslararası antlaşmaları onaylama yetkisini Cumhurbaşkanı'na vermektedir. Ancak aynı anayasanın 90. maddesi Cumhurbaşkanı'nın uluslararası antlaşmaları onaylayabilmesini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onaylamayı bir kanunla uygun bulması şartına bağlamaktadır. Zira anayasamızın 90. maddesinin ilk fıkrasında açıkça Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle ve milletler arası kuruluşlarla yapılacak antlaşmaların onaylanması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onaylamayı bir kanunla uygun bulmasına bağlıdır denmektedir. Dolayısıyla Türkiye'de uluslararası antlaşmaların onaylanması konusu münhasıran yürütme yetkisi alanında bulunan bir yetki değildir. Bu yetki aynı zamanda yasama yetkisi alanında da bulunur. Zira bir uluslararası antlaşmanın onaylanması için her şeyden önce yasama organının bu uluslararası antlaşmanın onaylanmasını kanunla uygun bulması gerekmektedir. Nitekim bu makalede tartışma konusu yapılan İstanbul Sözleşmesi'nin onaylanması da Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 24 Kasım 2011 tarih ve 6251 sayılı kanunla uygun bulunmuştur. Özetle, uluslararası antlaşmaların onaylanmasının kanunla uygun bulunması, yasama yetkisi kapsamında olan bir konu olduğu için Cumhurbaşkanı kararnamesiyle düzenlenemez. Çünkü Cumhurbaşkanına Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarma yetkisini veren anayasamızın 104. maddesinin 17. fıkrasının daha ilk cümlesinde Cumhurbaşkanı yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir denmektedir. Cumhurbaşkanının yasama yetkisine ilişkin bir konuda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarma yetkisi yoktur. Dolayısıyla 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin uluslararası antlaşmaların onaylanması ve sona erdirilmesine ilişkin hükümleri onaylanmaları için kanunla uygun bulunması gereken antlaşmalar bakımından rationem materia ya yetkisizlik ile sakat hükümlerdir. Bu nedenle İstanbul Sözleşmesi'nin Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesi hakkında 3718 sayılı Cumhurbaşkanı kararı, bu kararın dayanağı olan 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin kendisi hukuka aykırı olduğu için hukuka aykırıdır. Uluslararası antlaşmaların onaylanması ve sona erdirilmesi konusu Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle değil, 244 sayılı kanun döneminde olduğu gibi bugün de kanunla düzenlenmelidir. Peki ikinci sorumuz şu. Uluslararası antlaşmaların sona erdirilmesi yetkisi Cumhurbaşkanına kanunla verilmiş olsaydı, 3718 sayılı Cumhurbaşkanı kararı hukuka uygun olur muydu? Az önce açıklandığı gibi uluslararası antlaşmaların onaylanması ve sona erdirilmesi konusu Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle değil, kanunla düzenlenmelidir. Cumhurbaşkanına uluslararası antlaşmaları sona erdirme yetkisi verilecekse bu yetki ona kanunla verilmelidir. Ancak böyle bir yetki Cumhurbaşkanına kanunla verilmiş olsa bile bu yetkinin onaylanmaları için kanunla uygun bulunması gereken antlaşmalar bakımından yasama organı devreye sokulmadan sadece Cumhurbaşkanı kararıyla kullanılması yine de hukuka aykırı olurdu. Şöyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onaylamayı bir kanunla uygun bulmasından sonra Cumhurbaşkanı kararıyla onaylanan bir uluslararası antlaşma, bu antlaşmanın sona erdirilmesi konusunda TBMM yeni bir kanun çıkarmadıkça sadece Cumhurbaşkanı kararıyla sona erdirilemez. Bu makalenin tartışma konusu açısından söylersek, İstanbul Sözleşmesi TBMM tarafından 24 Kasım 2011 tarih ve 6251 sayılı kanunla uygun bulunduğuna göre feshedilmesine ilişkin bir kanun çıkarılmadıkça sadece Cumhurbaşkanı kararı ile feshedilemez. Bu konuda çok ileri düzey bir tartışma içine girmeye gerek yok. Hukukta bir şey bağlandığı şekilde çözülür. Buna yetkide ve usulle paralellik ilkesi denir. Bir uluslararası antlaşma TBMM'nin onaylamayı uygun bulma kanunundan sonra Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak yürürlüğe konulmuş ise ancak yine TBMM'nin bir kanun çıkarmasından sonra Cumhurbaşkanı tarafından sona erdirilebilir. TBMM'nin çıkaracağı bu kanun söz konusu uluslararası antlaşmanın sona erdirilmesinin uygun bulunması hakkında olabileceği gibi çıkardığı ilk uygun bulma kanununun ilgasına ilişkin de olabilir. Anayasanın bu konuda TBMM'ye ayrıca ve açıkça yetki vermesine de gerek yoktur. Bu yetki yetkide ve usulle paralellik ilkesinden istihraç edilebilir. Kaldı ki TBMM'nin bir kanun çıkarması için anayasadan yetki almasına da gerek yoktur. Yasama yetkisi secundum constitutionem bir yetki değil, sadece intra constitutionem bir yetkidir. Hala ikna olmamış birileri var ise onlara da şunu söylemek isterim. 3718 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile feshedilen İstanbul Sözleşmesi'nin onaylanması TBMM tarafından 14 Kasım 2011 tarih ve 6251 sayılı kanunla uygun bulunmuştur. Bu kanun hala yürürlüktedir. Cumhurbaşkanının 6251 sayılı kanunun yürürlüğü hakkında bir tasarrufta bulunması mümkün değildir. Aksini düşünenler var ise bize 14 Kasım 2011 tarih ve 6251 sayılı kanuna ne olduğunu ve bu kanunun nasıl olup da kimin tarafından yürürlükten kaldırıldığını açıklamaları gerekir. Hala ikna olmayanlar var ise onlara da şu soruyu sorayım. 6251 sayılı kanun Cumhurbaşkanı kararıyla yürürlükten kaldırılabiliyorsa bütün kanunlar Cumhurbaşkanı kararıyla neden yürürlükten kaldırılmasın? Yarın 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun bir maddesi veya bazı maddeleri Cumhurbaşkanı kararıyla yürürlükten kaldırılırsa o zaman söyleyecek tek bir sözünüz olmaz. Sonuç şu, ortada iki sorun var. Bu sorunlardan birincisi, uluslararası antlaşmaların onaylanması usulünün kanunla değil, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenmesinden kaynaklanmaktadır. Bu sorun 15 Temmuz 2018 tarihli resmi gazetede yayınlanan 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile ortaya çıkmış bir sorundur. Bu sorunu çözmek için bu kararnamede düzenlenen yasama yetkisine ilişkin konuları bu kararnameden çıkarıp kanunla düzenlemek gerekir. Bu sorun Cumhurbaşkanı hükümet sisteminin yarattığı bir sorundur. Sorunlardan ikincisi ise yetkide ve usulde paralellik ilkesine aykırı bir şekilde Cumhurbaşkanına uluslararası antlaşmaları fesih yetkisinin verilmesidir. Bu sorun yeni bir sorun değildir. Bu ikinci sorun 31 Mayıs 1963 tarih ve 244 sayılı kanun döneminde de olan bir sorundur. Bu sorunu çözmek için çıkarılacak bir kanunla Cumhurbaşkanının uluslararası antlaşmalara son verme yetkisini ancak TBMM'nin çıkaracağı son vermeyi uygun bulma kanunundan sonra kullanılabileceği hususu hüküm altına alınmalıdır. Evet, Kemal Gözler böyle yazmış. Şimdi ufak haberlerimiz var. T24'ün haberi şimdi düşmüş. Yaklaşık 10 dakika önce olmuş. CHP İstanbul Sözleşmesi'nin feshini Danıştay'a götürüyor. Ha, Danıştay'a götürmesi bir şeyi çözecek mi? Tabii ki çözmeyecek. Ama yine de harekete geçmesi iyi mi? Çok iyi. Çok iyi. Gerçekten yani Ekrem İmamoğlu CHP'den önce davrandı. Sabah 11 miydi, 10 muydu, neydi? Öyle bir zamanda tweetini attı. İşte İstanbul Sözleşmesi hakkında tweetini attı. İki yapması gerekeni yaptı kendisi. Eşi de keza öyle yaptı. Hoşuma gitti açıkçası. Yani bu kadar hızlı davranmaları hoşuma gitti. Bu işlerde hızlı davranmak önemlidir. Ardından ben haliyle sordum yani ulan CHP'nin milletvekilleri ne yapıyor? Adamlar meclisi yok saydılar. Orada sadece İstanbul Sözleşmesi'ni değil, meclisin gerçekten işlevselliğini de feshetti Tayyip Erdoğan. Çünkü az önce dinlediniz, ben de az önce okudum yani. Bu İstanbul Sözleşmesi'nin feshi sadece meclisten geçecek yeni bir kanun ile ve o kanunun da Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması ile kaldırılabilir, feshedilebilir. Ama bu yapılmadı. Danıştay'a götürüyor. Haliyle Danıştay'ın bu kararı yok sayması gerekir. Ama yok sayacak mı? Tabii ki de yok saymayacak. İt iti kollar. Pardon. Özür dilerim böyle dediğim için. Tabii ki özür dilemiyorum aslında, dava açmasınlar diye. Neyse. Başka bir şey söyleyeceğim. Bu konuda ben de suçlu sayılabilirim ama suçlu olduğumu da sanmıyorum yani. Muhalefetin kendine çeki düzen verebilmesi için muhalefete de muhalefet etmemiz gerekiyor. Ama bundan sakın muhalefeti desteklemediğim anlamı da çıkmasın lütfen. Yani çünkü herkesin şu anda Twitter'da dediği gibi Tayyip Erdoğan'ın karşısına Deccal zuhur edip girse seçime alnımla basarım mührü yani. Bu çok açık ve net. Bu artık AK Parti mi CHP mi mevzusu değil. Bu artık istibdat mı demokrasi mi meselesi. Bu artık o ya da bu meselesi değil. Bu iyi ve kötü meselesi. Bu seçim öyle bilindik bir seçimlerden birisi olmayacak. Hani vatan millet meselesi derler ya. Memleket meselesi derler ya. Ha işte bu gerçekten bir memleket meselesi. Çünkü Cumhurbaşkanı anayasaya aykırı karar veriyor. Peki bu kimin umurunda? Kimsenin umurunda değil. Çünkü adam kanunu oldu. Çok yazık ama bu doğru. Sanki mafya devletiyiz. Açıkça söyleyeyim yani. Mafya devleti gibi hareket ediyor bizim devletimiz. Son olarak da şunu söylemek isterim. Muhalefete de yeri geldiğinde eleştirmemiz gerekir. Çünkü muhalefetin de kendisine çeki düzen vermesi için. Ama bu vatanı seven, gerçekten bu toprakların iyi bir şekilde yönetilmesini isteyen herkes Tayyip Erdoğan'a karşı oy vermelidir. İsterse Abdullah Gül olsun, isterse Bilal Erdoğan olsun, karşısında Tayyip Erdoğan olduğu sürece biz ona oy vereceğiz. İstediğimiz kadar eleştirelim muhalefeti, istediğimiz kadar yerden göğe, isterse yerlere vuralım, isterse göklere çıkartalım. Ama yine de ona destek vermek zorundayız. Çünkü bu artık vatan millet meselesi. Artık ölüm kalım meselesi. Sizlere de sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Enseyi karartmamak gerekiyor. Asla enseyi karartmamak gerekiyor. Çünkü Atatürk'ün sözü var ya. Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Her daim umudunuzu korumaya çalışın arkadaşlar. Yapabildiğiniz kadar iş yapmaya çalışın. Yapabildiğiniz kadar şey yapmaya çalışın. İkna edebildiğiniz kadar insanı ikna etmeye çalışın. Yani bir şeyleri değiştirebilmek için elinizden gelen her şeyi yapın. Yaşınıza bakmadan. Aileniz Tayyip Erdoğan'a mı oy veriyor? Gidin doğrusunu öğrenin. Onları ikna etmeye çalışın. Arkadaşlarınızdan susanlar mı var? Gidin onları konuşmaya ikna etmeye çalışın. Birilerini ikna etmeye çalışın yani. Harekete geçmeden bir kazanç sağlamak mümkün değil. Kazanç sağlanması mümkün değil. Siz bugün harekete geçeceksiniz ki biz yarın gerçekten rahat edelim. Ben bugün gerçekten bu dayanışma ruhunu hissettim. Gezi döneminde küçük olmasaydım kesinlikle geziye de katılabilirdim. Ben bugün gerçekten hissettim o dayanışma ruhunu. Gerçekten güzel bir histi o. Birlikte olmak, yardımlaşmak. Çünkü derler ya, kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Sevgiler, saygılar. Görüşmek üzere.